bilimsel zemininin Big Bang teorisinin sağlam olduğunu görmeniz için anlatıyorum. Aynı zamanda mikro dünyada şunu da diyebiliriz. Mesela hidrojenin nereden geldiği şeklinde diye bir soru var. Big Bang'in işte o çok yüksek sıcaklık ilk dönemdeki hidrojenin, yüksek oranda hidrojenin nasıl ortaya çıktığı mesela daha iyi açıklıyor. Bu ilk birkaç dakikadaki süreçlerde atom altı parçacıkların nasıl ortaya çıktığı mikrofizikte gayet iyi açıklanıyor. Yani bu model atom altı parçacıkların ortaya çıkması gibi mikrofizikte bir model veriyor. Makroda gözlemsel desteği var, teorik temeli sağlam, her açıdan güvenilir bir teori. Artı fiziğin geri kalan birçok alanında konulan yasalarla da uyumlu. Mesela bir tanesi entropi. Big Bang teorisinden önce ortaya konulmuştu. Evrenin başlangıcı olduğunu da belki ispat edebileceğimiz ilk bilimsel bulguydu entropi. Eğer ki mühendisler varsa onlar özellikle termodinamik dersini alırlar, oradan hatırlayacaklardır. Entropi yasası evrende kullanılabilir enerjinin tek yönlü olarak işte düzensizliğe gittiğini söylüyor. Yani evrendeki birçok şey geriye çevrilebilir. Yani uzayda belli bir yöne hareket ediyorsanız belli bir yönde geriye gelebilirsiniz. Fakat entropi böyle geriye çevrilebilen bir şey değil. Evrendeki toplam entropi sürekli tek yönlü olarak artıyor. Yani evrendeki düzensizlik tek yönlü olarak ortaya atıyor. Burada birçok kimsenin ilk gördüğü şey şuydu. Yani eğer ki bu evren sonsuz olsaydı, sonsuz zamanda sonsuz düzensizlik gibi bir şey ortaya çıkacak. Veya bir termodinamik dengeye gelip hareket duracak. Şu anda hareket ve düzen olduğuna göre evrende evrenin bir başlangıcı olması lazım. Bu 19. yüzyıldaki entropi yasasıyla ortaya konması mümkün bir şeydi ama Big Bang teorisi ortaya konulmadan önce birçok kimse herhalde bir yer hata yaptı, bulunur geçer diye de düşünmüştü. Fakat 19. yüzyıldaki entropi yasasıyla anlaşılan bu şey bu sefer çok daha detaylı bir kozmogoni, yani evrenin kökeniyle ilgili teoriyle buluştu. Big Bang yasasıyla buluşmuş oldu. Bu da ne oldu tabii? Yani fiziğin böyle en temel yasalarından biri entropi, böyle bu kadar bulgusu olan Big Bang teorisi, ikisi güçlerini birleştirince fiziksel açıdan evrenin başlangıcı olduğu fikri ciddi anlamda bir güç kazandı. Bunu tabii ki sonuçlarını şu açıdan anlamak lazım. Tarih boyunca evrenin başlangıcı olduğunu kim söylemiş? Evren ezelidir diye kim söylemiş? Tarihsel bu bakışı bir kenara yazarsak Big Bang teorisinin neden önemli olduğunu bence daha iyi anlarız. Tarihin en ünlü materyalistlerine bakalım. İşte Demokritos, Epikürüs gibi eski dönem. Onlardan sonra Lucretius'a bakalım. Yakın dönemin Marksist filozoflarına bakalım. Hatta Big Bang teorisinden sonra işte ortaya çıkmış günümüzün o Big Bang teorisine inkar etmeyen ateistlerine bakalım. Bunların aşağı yukarı hepsinin düşüncesi şu. Yani bu evren bir ezeli varlıktır. Yani ezeli olan unsur Allah değil, evrendir denmiştir. Aşağı yukarı felsefedeki belki en önemli tartışma, işte çok basite indirgemeye çalışırsak hamletvari bir şekilde şöyle diyebiliriz. Evren mi ezeli, Allah mı ezeli, işte bütün mesele bu. Buna benzer bir şekilde olayı ifade edebiliriz. Agnostikler de üçüncü fikri ileri sürmemişlerdir genelde. Hume'a, Kant'a bakabiliriz. Hume ve Kant böyle agnostik fikirler, şüpheci fikirleri sürerlerken bak Allah ezeli deniyor, evren ezeli deniyor, ha biz hangisi çözemiyoruz? Demek ki bilinemezciyiz demişlerdir. Yani üçüncü bir model ileri sürmemişlerdir. Üçüncü bir tavır ileri sürmüşlerdir. Yani ne ezeliliğini savunma, evrenin ne Allah'ın ezeliğini savunma. İkisini bilemiyoruz. Üçüncü bir şey. Ha, kısacası, eğer ki evrenin başlangıcı olduğu gösterilirse, evrenin ezeli olduğunu söyleyenlere bir cevap verilebildiği gibi, aslında bu agnostiklere, şüpheci yaklaşımlara, bak çözülüyor şey, evrenin ezeli olmadığı çözüldü. Ve geriye hangi alternatif kaldı? İşte tarih polisi olan işte Allah'ın ezeliği kaldı. Denme imkanı da var. Yani sırf ateistlere karşı değil, agnostiklere karşılık da bunun bir cevap olduğunu öncelikle yakalamamız lazım. Ayrıca tabii burada bir kategori daha açabiliriz. Ben ona gireyim mi diye tereddütteyim ama girmem gerekiyor. Çünkü İslam düşüncesini bilen çok kişi var burada tahminim. Allah'ın ezeli ile evrenin ezeli arasında bir orta yol tutmaya çalışanlar da oldu. Yani orta yol tutmaya çalışanlar ifadesine kadar doğru bilmiyorum. Kullanmış olmakla beraber. Mesela Aristo ilk hareket ettirici şekilde işte Allah'ı ifade ederken Allah hem ilk hareket ettirici hem evrenin yöneldiği gayesi. Ama diğer taraftan evreni de ezeli bir unsur olarak görüyordu. Ezelden biridir Allah, evrendeki hareketin kaynağı. Ezelden biridir evrende hareket var. Allah da ezelden bir evrenindeki harekete kaynaklık ediyor. Yani Allah'la evrenin, ki onda ilk hareket ettirici kavramı var. Yani tercüme ederken Allah diye tercüme ediyor. Bunu bir sorun görmüyorum. Bu bir Allah Tanrı denmesi meselesi de bir gereksiz bir bence çıkartılmış tartışma. Neyse, soru gelirse ancak ona girelim. Bizde de İslam filozoflarının bir kısmı Aristo ile karşılaştıklarında İslam düşüncesiyle Aristo'nun bir şekilde birleştirmeye çalıştılar. Burada en önemli isimler Farabi, İbn-i Sina başta. Ondan sonra Gazali onları eleştirdikten sonra gelecek İbn-i Rüşd. Yani. Onlar öyle bir şey yapmaya çalıştılar ki şimdi kelamdaki bizim en önemli ayrımlardan biri Allah'la diğer varlıklar arasında Allah ezeli varlıktır. Geri kalan varlıklar başlangıçlı varlıktır. Böyle bir ayrım var. Farabi İbn-i Sina'yı görüştün yapmaya çalıştığı ayrımsa şöyle bir ayrım. Ki burada İbn-i Sina üzerinden bunu okuyabiliriz. Bana göre burada en önemlisi İbn-i Sina'dır. Allah zorunlu varlık. Her şeyin muhtaç olduğu varlık. İslam terminolojide vacibül vücut. Geri kalan bütün varlık mümkün varlık. Yani ezeli başlangıçlı ayrımındansa vacibül vücut ve mümkün varlık üzerinden bir ayrımı tercih ediyorlardı. O zaman evrenin ezeli olması da onlara göre çok önemli değildi. Adeta şöyle bir model ileri sürüyorlardı. Allah ezelden biridir bu evreni yaratıyor. Bu evren mümkün varlık. Yani kendi kendine var olamaz. Kendisi dışında bir şeye muhtaç. Allah sayesinde bu evren ayakta duruyor. Ama sonsuzdan biri ayakta duruyor. Kısacası yani Farabi İbn-i Sina İbn-i Rüşd'ün modelinde evren Allah'a bağlı. Hatta İbn-i Rüşd diyelim ki sürekli yaratmaya vurgu yapıyor çok yerde. Ama yine evren de ezelden biri var olsun ne olacak? Sonuçta önemli olan evrenin başlangıcı olması değil, Allah'a bağımlı olması dediler. Burada da tabii Farabi ile İbn-i Sina'dan sonra gelen Gazali buna ciddi itirazlarda bulundu. Ve bu evrenin başlangıcı olduğunu göstermek için birçok akli delil ileri sürdü. Yani evreni sen Allah'la beraber ezeli dersen, mümkün varlık diyorsun ama yani birçok insanın zorunlu varlıkla da ezeliyse gibi. Bana göre burada Gazali'nin haklı olduğu, oldukça felsefi açıdan sofistiki argümanlar Gazali ileri sürdü. Gazali belki de felsefi açıdan, belki de yani çok rahatlıkla öyle diyebiliriz. Gazali felsefi açıdan en önemli eser olan Tafidül Felasife'nin yani felsefecinin tutarsızlığının en büyük kısmı bu delille ilgilidir, bu konuyla ilgilidir. Orada filozofların, ona göre de filozoflar deyince bizim bugün anladığımız manada felsefeyle ilgilenenler değildir. Sadece Aristo metafiziğini dinin yerine geçirmeye çalışanlardır. Yani Gazali'nin ondan felsefeye düşman olduğunu da söylemek hata olacaktır. Onu da parantez içinde geçeyim. Çünkü Gazali mantığın, fiziğin, diğer birçok unsurun dini açıdan sorun olmadığını söylemiştir. Hatta birçok kimsenin beklentisinin tersine. Fiziki bilgilere din adına karşı çıkarsanız sadece dine zarar verirsiniz diye fiziki bilgilere din adına karşı çıkanları şiddetle eleştirdiği yerler vardır Gazali'nin. Gazali sadece Aristo metafiziğinin İslam'ın yerine geçirilmesiyle ilgili bir tavır koymuştur. Ve burada en önemsediği şey aslında evren ezeli olduğu fikrinin yanlış olduğudur. Yani Aristo'daki hatayı Farabi ile İbn-i Sina da tekrarlamışlardır Gazali'ye göre. Ve İslam düşüncesinde de Allah'ın varlığıyla ilgili deliller dendiğinde en önemli delil Kudüs delilidir. Bu bana göre en sofistike versiyonlarını ortaya koyanlar Gazali ve Kindi'dir ama Maturidi ve daha birçok kimse de bu Kudüs deliline atıf yaparlar. İbn-i Rüşd mesela tasarım değiline Kur'an değil eder, onu daha çok ön plana çıkartır. Fakat şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. İslam düşüncesinde en sofistike şekilde, en detaylı şekilde tartışılmış delil hudus delildir. Yani Allah'ın varlığına karşı evrenin de ezeli olduğunu söyleyenlere karşı bu evrenin ezeli olamayacağını göstererek Allah'ın ezelini temellendirmeye çalışan delildir. Bunun niye tabii bu konuyla önemine hemen anlaşılmışsınızdır. O dönemde Big Bang teorisi, entropi yasası gibi veriler olmadığı için Gazali ile Kindi oldukça sofistike deliller ileri sürdüler. Bir kısmını biraz felsefi delilleri de şimdi vermeye çalışacağım. Fakat günümüzde onların Big Bang teorisi ve entropi yasasında söylenenlerle birleştirme şansımız var. Neye karşı birleştireceğiz? Kısaca baştan görürsek değil mi? Bir Allah ezelidir diyenler var. Evren ezelidir diyenler var. Evrenin başlangıcı olduğunu söylediğinizde geri kalan alternatifi tamamen yok edeceksiniz. Ve Allah'ın ezeli olduğu fikrini tek başına bırakacaksınız. Yani Big Bang ile entropiye karşıdaki Kindi ile Gazali ile sürdüğü deliller neydi? Kısaca onları anlatmaya çalışayım. O deliller tabii bana göre zaman felsefesi, matematik felsefesi açısından, felsefenin birçok dalı açısından bence çok enteresan deliller. Kısaca ama bir iki örnek vererek açıklamaya çalışayım. Gazali şunu yapmaya çalışıyordu bir yerde Kindi. Evrenin geçmişinin sonsuz olduğunu söylediğinizde nasıl mantıksal paradoksların içine düşeceğinizi göstermeye çalışıyordu. Birçok kimseyi yanıltan şey şudur. Ben de burada tabii Gazali ile aynı fikirdeyim. Sadece bilgi olarak aktarmıyorum. Yani hudus dediğim hususunda. Şimdi birçok kimseyi matematikteki sayı dizileri yanıltır. Cantor'un sayı dizileri. Sonsuza doğru evrenin gittiğini söylediğinizde aşağı yukarı şöyle bir şey düşünürüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıyoruz. Bu nereye kadar gidebilir? 1 milyar, 1 trilyon, 1 katrilyon, 3 katrilyon, 5 katrilyon. Yani sonsuza kadar gider. Durmadan git demek aslında o pozitif sayı dizisine gitmek. Yani evrenin geçmişi de adeta negatif sayı dizisine benziyor. Nasıl burası pozitif durmadan gidebilir? Geçmişte eksi 1, eksi 2, eksi 100, eksi 200, 300, 500, eksi milyar, eksi trilyon. Geçmişimizi de buna benzetebiliriz. Geçmişte de bunun gibi sonsuz diye birçok kimse düşünüyor. Fakat burada tabii dikkatli düşünüldüğünde çok büyük bir fark olduğunu, ikisini benzetmenin varlıksal açıdan, yani felsefi terminolojide söylersek, ontolojik açıdan çok büyük bir hata olduğunu görürüz. Niye? Çünkü ileriye doğru gitmek demek, zamanda, durmadan git demek sadece. Başka bir şey demek değil, sonsuza git demek. Yani var olan bir hedef var, sonsuz geliyor da duruyorsunuz demek değil. Ya sonsuza git demek, durmadan git demekten farklı bir şey değil. Sadece durmadan git demek aslında. Bir katrilyona mı geldin? Yine durmadan git. 7 katrilyon, durmadan git. 100 katrilyon, yine git. Ama geçmişin sonsuz olduğunu söylediğinizde durmadan git değil. Siz sonsuzu tüketip de buraya geldiğinizi söylüyorsunuz. Değil mi? Sonsuz aşılı buraya geldin diyorsunuz. Yani teker teker eklemeyle durmadan git demek de teker teker eklemeyle sonsuzu tamamladın birbirinden çok farklı şeyler. Ve burada yapılabilecek şeyler, iki türlü bunun mantıken imkansız olduğunu gösterebiliriz. Birinci gösterim şu olabilir. İleriye doğru ben ne kadar gidersem gideyim, sonsuzu hiçbir şekilde tüketmem mümkün değilse, eklemeli bir diziyle sonsuz oluşturmam mümkün değilse, eşit derecede geriye de doğru bunu yapmam hiçbir zaman mümkün değildir. Kimisi diyebilir ki durun durun der yani. Geçmişten buraya farklı bir şey var. Eksi sonsuzdan geliyoruz. Sonra sayıyoruz. Eksi 1 milyar, eksi 1 milyon, eksi 10, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 buradayız. Ama düşünürsek yani biz bir şeyde ileriye doğru sayarak bir şeyi tamamlayamıyorsanız geriye doğru sayarak da onu tamamlayamazsınız. Yani bu açıdan bu ben geriye doğru sayıyorum şeyi aslında hiç bu bir kaçış değil. Diğer bir şekilde şöyle gösterebiliriz. Tamamlanmış sonsuzun varlığı, tam bir sonsuzun, yani eklemeli diziyle sonsuzun varlığı ne zaman düşünseniz birçok ünlü matematikçi Hilbert gibi mantıksal çelişkilerin ortaya çıkacağını göstermişlerdir. Bu da şu demek, sonsuzla ilgili eklemeli şekilde teker teker eklemeyle sonsuzun oluşturulduğunda mantıksal çelişkiler ortaya çıkıyorsa, demek ki teker teker eklemeyle sonsuzun oluşturulduğu iddiası yanlıştır demek. Buraların biraz ağır olduğunu biliyorum ama yani burada da anlatmazsam ağır şeyleri nerede anlatacağım? Televizyonda reytingimizi düşürürsün deyip beni susturuyorlar bunları anlatmak istediğimde. Ben de arka bir yoldan severek geliyorum. Bunları anladık. Bari kayda geçeceğiz. İyi yapıyoruz değil mi hocam? İyi sesi az geldi onlar şeyde. Neyse biz devam edelim. Bir kere dağılır. Şöyle anlatayım. Mesela şurayı sonsuz olarak hayal edin. Tabii ki hayal edemeyiz de. Bir an edelim. Diyelim burada sonsuz sıra var. Ve sonsuz sıra sonsuz kişiyle dolu. Nasıl çelişkiler? Birisi dışarıdan geliyor. Diyor ki arkadaşlar yer var mı? Kapıda da birisi var. Diyor ki yok diyor. Niye? Hani sonsuz sırada sonsuz kişi var. Aa tamam ben geri döneyim diyor. Birazdan gel bakarız diyoruz. Sonra hep 10 sayıyoruz. Her 10. kişi 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bunları dışarı çıkartıyoruz. Matematik açıdan kaç kişi dışarı çıkar? Sonsuz. Niye? Yani 10'lu sayı dizileri de sonsuzdur. Şimdi yani bütün sıralar doğru düşün. Her 10 tane bir taneyi boşaltıyoruz. Kaç kişi dışarı çıkartıyoruz? Sonsuz. Peki içeride ne kaldı?
Sonsuz.
Ya kardeşim sonsuz kişi sonsuz yerde var ama sonsuz tane de boş yer görüyorum. Mesela bir mantıksal çelişkilerden biri bu. Mesela dedi ki arkadaş yine kapıya geldi soruyor diyor ki ya içeri girebilir miyim? Diyoruz ki kaç kişi var içeride? Sonsuz adam var diyor. Ha demek ki yine giremem diyor. Dur gel sonsuz yer var rahat ol gel diyoruz. Yani buna benzer şey var. Ve burada baktığımızda sayı olarak sonsuz kaldı hiçbir şey eksilmedi diyoruz ama işte sonsuzca da boş yer görüyorum. Hilbert'in mesela kendi otel örneğinde buna benzer verdiği çok örnek var. Buna benzer, aslında Gauss gibi çok ünlü matematikçi de buna benzer şeylere dikkat çekmiştir. Yani sonsuzunla ilgili böyle yani eklemelisiyle sonsuz olamayacağına. Kısacası, teker teker eklemeyle sonsuzluğu kabul ettiğinizde mantıksal birçok çelişki ortaya çıkar. Sonsuz ancak git durmadan git dışında. Böyle eklemeyle tamamlanabilecek bir şey değil. Geçmiş zaman dizisine baktığımızda işte bir yıl öncesi, iki yıl öncesi, üç yıl öncesi, dört yıl öncesi o her yılı bir sandalyeye benzetebilirsiniz burada. Geçmişin, evrenin sonsuz olduğunu söyleyenler, geçmişteki yılların da sonsuz olduğunu söyledikleri için burada da demin söylediğimiz paradokslara benzer paradokslar kaçınılmaz olarak çıkacaktır. Gazali'nin de kendini verdiği örnekler buna benzer ve bunda varacakları sonuç şu. Madem ki mantıksal böyle çelişkiler oluyor eklemeyle sonsuzun çıkmasında, demek ki evrenin geçmişi sonsuz olamaz. Fakat burada Gazali ile Kindi'nin bence yine bir dehası var. Buradaki akıl yürütmeleri yaptıklarında evren için geçerli olan şeyin zaman için de geçerli olduğunu, ikisi birden aynı şeyin geçerli olduğunu görüyorlar. Buradaki akıl yürütmeleriyle evrenin başlangıç anının zamanın da başlangıcı olması gerektiğini o soyut akıl yürütmelerle ulaşıyorlar. Bakın dikkat edin, felsefi akıl yürütmeler. Fakat şu anda günümüze geldiğimizde Big Bang'de ortaya koyduğumuz modelde oradaki hudus devrinde İslam düşüncesine ulaşılmış olan yani evrenin başlangıcı aynı zamanda zamanın başlangıcı olması gerektiği günümüzde fiziksel bir gerçekliğe işaret ediyor. Çünkü Einstein'ın formülleriyle izafiyet teorisinde şunu biliyoruz. Zaman, yer çekimi ve hız gibi evrendeki parametrelerden etkileniyorsa bunlardan birinin olmadığı yerde diğerinin varlığından bahsedemeyiz. Değil mi? Uzayın olmadığı yerde işte zamandan bahsedemeyiz, zamanın olmadığı yerde maddeden bahsedemeyiz. Maddenin içinde çekim olduğu işte zaman artıyor. Çekim azaldı mı, daha doğrusu şöyle. Çekim gücü arttı mı zaman yavaşlıyor. Çekim gücü azaldı mı zaman hızlanıyor. Yani burada bir etkilenme var. Newton fiziğinde düşünüldüğü gibi uzay ve zaman bir fon değil. İçinde her şey olup etkilenmeyen bir fon değil. Evrenin içindeki uzay da zaman da içinde evrenin olup bitenlerden etkileniyorsa bunlar bir şekilde birbirine bağlı. Birinin yokluğunda diğeri düşünülmeyecek mesela. Bugün de dediğim gibi Einstein formülleri aynı şekilde o başlangıcın zamanın başlangıcı olduğunu ortaya koyarken biz Kudüs deliğinde bu tarz akıl yürütmelerle o neticeye varıyoruz. Kısacası Big Bang teorisiyle evrenin başlangıcı olduğu gibi İslam düşüncesi açısından çok çok önemli bir ateizmden ve diğer aşağı yukarı bütün sistemlerden tek tanrılı dinleri ayıran bir iddiayı temellendirme imkanımız var. Sadece materyalist ateistler açısından düşünmeyin. Uzak doğu dinlerin hepsinde de aşağı yukarı evren bugünkü gibi, bugünküne benzer bir şekilde sonsuzdan biri vardır. Evrenin içinde gördüğümüz değişimler halüsinasyondur veya döngüsel olarak bir başlangıca dönme vardır. Uzak doğu dinlerinin de bir evren tarifi buna benzerdir. Bakıldığı zaman tek tanrılı dinler dışında, Kur'an'ın işaret ettiği Yahudi, Hristiyan, İslam dışında geri kalan büyük düşünce sistemlerinin hiçbirinde evrenin sonradan ortaya çıkması, yaratılma fikri yoktur. Bu açıdan İslam'ı tabi Yahudi, Hristiyan da bırakabilirsiniz. Geri kalan bütün dinlerden ayırt eden bir unsuru bununla temellendirmiş oluyoruz. O açıdan çok önemli. Ve bu ne oluyor? İslam düşüncesinde en önem verilen, en çok ön plana çıkan delil entropi yasası gibi, Big Bang gibi, yani modern bilimin en önemli evren kökeni ve evren teorileri bu birleşik yapıyor. Bu da bence ayrıca çok önemli. Peki başka neler söyleyebiliriz? Big Bang başka neler açıyor? Tek tanrı dinlerini ortaya koyduğu sistemler açısından. Diğer bir iddiasını da bence tek tanrı dinlerin doğruluyor. O da çok önemli. Bu evrenin bir sonu olduğu. Değil mi? Evren genişliyor. Bu genişleme sonsuza dek sürdürülemez. Ya çekim gücü galebe çalıp bir yerde evren bir çöküşe geçecek, başlangıçtaki bir çökecek. Veya bir ısı ölümü yaşanacak. Yani atom altı parçacıklar arasında mesafe o kadar çok açılacak ki bir ısı ölümü olacak. Hangisini alırsanız alın bir son senaryosu. Tek tanrılı dinlerin yine geri kalan kendinden farklı sistemlerden ayırt eden en önemli özelliklerinden bir tanesi bütün evrenin için bir son öngörmedir. İşte Kur'an'da da bununla ilgili bir değil, iki değil, on değil, yüzlerce ayet var. Hem dünya için hem bütün evren için böyle bir manzara çiziliyor. Yıldızların ışıklarının söndürüldüğü söyleniyor. Bütün evrenin yok olacağına ilgili tablo çıkartılıyor. Ahiretle ilgili de dikkat edin. Göklerin ve yerin yenileriyle değiştirileceği söyleniyor. Yani bütün evren için bana göre Kur'an'ın bir son öngörmüş olması çok önemli bir not olarak bir kenara yazılması lazım. Günümüzün ateistleri dahil hiç kimse bu evrenin bir sonunun gelmeyeceğini söylemesi mümkün değil mevcut fiziksel verilerle. Üçüncüsü, en önemli kısmı başlangıcı tabii onun üzerine durduk. İki dedik son. Üçüncüsü, evrenin yaratılması farklı aşamalarla. Onu demin söylemiştim kısaca, altı dönemde, altı yönde yaratıldığı iddiası var. Gerçekten de baktığımızda evrenin başlangıcından bu yana birbirinden farklı dönemler geçiriliyor. Ha, bu dönemleri nereden bölebiliriz? Tartışma konusu. Yani ben bölerim altıyı ama kendim bölmem güvenilir olur mu olmaz mı? Ben de emin değilim yani. Ne kadar o Kur'an'ın ifade ettiği altı güne karşılık geliyor. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Evrenin başlangıcından şu ana gelene kadar farklı dönemler oldu. Nedir işte dedik, yer çekimi en başlangıçtan ayrılması diğer kuvvetlerden ayrılıyor. Çok önemli bir farklılaşma. Bütün atom altı, bütün temel kuvvetler birbirinden ayrılıyor başlangıçta. Sonra diyelim X parçacı devreye girip kütle veriyor. İşte protonlar antiprotondan, elektronlar pozitrondan fazla oluyor bir şekilde. Kendi antiparçacıklarından işte maddenin ham maddesi ortaya çıkıyor. Evrenin başlangıcında o işte fotoğraf radyasyonuyla gözlediğimiz çok ışıltılı ortam var. Galaksilerin oluşumu var. Galaksilerde ilk dönem yıldızlar var, ikinci dönem yıldızlar var. 4,5 milyar yıl önce dünyamız var. Dünyamızın içinde de farklı dönemler var. Atmosfer yok önce sonra çıkıyor, ondan sonra oksijen ortaya çıkıyor falan. Yani bunları neresinden bölsek iyi olur diye tartışılabilir. Ama en azından şunu görüyoruz, yani pat diye ortaya çıkmış bir evren yok. Birbirinden farklı ve her aşamada kendi içinde farklı öneminin olduğu bir evren tablosuyla karşı karşıyayız. Bu da bence farklı altı dönemde yaratılışı destekleyecek bir şey. Dördüncüsü, felsefe literatüründe hudus devri, yani evrenin yokken ortaya çıktığını söyleyen deli, İbn-i Rüşd'ün dikkat çektiği inayet ve ihtira delili, ki günümüz ona daha çok tasarım delili diyoruz. Tasarım delili biraz üst başlık, inayet, ihtira biraz onun alt başlığı ama aşağı yukarı aynı şeyi de diyebiliriz. Ben farklı deliller olarak değerlendirilir. O kozmolojik deliller ailesinin bir alt kümesidir hudus delili. Bir de tasarım delili vardır. Onun da işte alt kümesinde farklı delil versiyonları vardır. Ama Big Bang teorisi tasarımla ilgili birçok veri veren de bir teori. Sadece evrenin başlangıcını göstermiyor. Niye? Bu patlama rastgele bir patlama değil. Mesela diyelim çok şiddetli bir şekilde bir patlama olsa bütün madde öyle bir yayılacak ki evrene. Hiçbir galaksinin oluşması mümkün olmayacak. Galaksiler oluşamazsa bizim bildiğimiz elementler tablosu da ortaya çıkamaz. Yani evrenin herhangi bir köşesinde bir ufacık virüsün, bakterinin ortaya çıktığını bile hayal edemeyiz. Çünkü yıldızlar gezegen diye bir kavram bile oluşmaz. Diyelim ki patlamanın şiddeti fazla olsa. Patlama biraz yavaş olsaydı çekim gücünün etkisiyle her şey çökerdi. Bu ikisinin arasında kozmolojik sabit aslında diyebileceğimiz bir unsur evreni hassas bir şekilde genişletiyor. Yani yıldızların ve gezegenlerin oluşacağı ve hidrojenle helyumdan sonra atomların ortaya çıkabileceği bir evrenin oluşması böyle çok hassas bir genişlemeyi, işte patlama deyince o sanki rastgele ilk altta getirdiği için belki de çok iyi değil. Ondan diyorum çok düzenli bir açılma var. Ama biz yine de literatür onu kullandığı için Big Bang veya Türkçesi işte kimse zaman büyük patlama demeye devam edeceğiz. Ama siz büyük patlama dediğinizde rastgele diye asla anlamayın. Çok çok hassas bir ayrılma var. Ve 10 üzeri 120'de 1 gibi bir hassasiyeti, 123 diyorlar ama ben yuvarlatıyorum. 10 üzeri 120'de 1 gibi bir hassasiyeti var kozmolojik sabitin. Bu da trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon çarpı yani 10 kere trilyonu çarpında 1 diyebileceğimiz bir olasılık böyle bir hassasiyete sahip olması. Sadece de bu değil, evrenin başlangıcındaki birçok şey, işte düşük entropisinin olması ve daha birçok unsurla çok hassas bir şekilde ayarlanmış. Kısacası Big Bang ile ilgili karşımıza çıkan veriler aynı zamanda hocam bir olmayı mı? Mikrofon üzerinden geliyoruz. Gece korktum yandım daha sonra. Allah nasıl yapabiliriz? Ben de bilmiyorum. Çok kışıltı mı var? Kıpırdamadan konuşsam onu da pek beceremem. Şuraya. Hayır, hayır. Evet. Kısacası Big Bang başlangıç, son ve aşamalı yaratmayla beraber bilinçli tasarımı da gösteren bir şey. Şöyle bir şey diyelim, aynı zamanda bence Allah'ın birliğini de destekleyecek unsurlar var. Tarih boyunca çok tanrılı dilleri, çok tanrılı sistemleri düşünün. Hep evrende farklı iradeler olduğunu söylemişlerdi. Farklı iradelerde kendi iradelerine göre yasalar oluştururlar. Değil mi? Evrenin farklı bölgeleri vardır. Fakat modern fiziğin bize koyduğu bu tabloda evrenin başlangıcında tek bir nokta var genişleyen. Bugünkü evrenin ham maddesi tek bir yerden oluşuyor. Yani şunu diyebilir çok rahatlıkla, o tek noktaya hükmeden kimse bütün evrene hükmeden olur. Bu ise neyi gösterecek bir unsur? Yani farklı iradeler değil, aslında tek bir iradeyi destekleyecek bir şey. Aynı zamanda farklı iradelerden bekleyeceğimiz şey nedir? Evrenin her tarafında farklı yasalar olması, o Big Bang başlangıcında ortaya çıkan evrenin her tarafında hüküm süren yasalar var. Yani şu noktada evrenin aynı şekilde yer çekimi kuvveti, elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet, şiddete sahip. Andromeda galaksisinde ve herhangi bir başka galakside, başka gezegende de aynı şekilde sahip. Farklı iradelerden farklı yasalar bekleriz. Ama evrenin her tarafında aynı yasaların hüküm sürdüğünü görüyoruz. Ve evrenin hepsinin tek bir birlikten bu duruma geldiğini görüyoruz. Bu evrenin arkasında aslında tek bir iradenin olduğunu da destekleyecek, tarih boyunca ortaya çıkan çok tanrılı fikirlerin yanlış olduğunu gösterecek bir unsur. Bence buradan tabii biraz da vahdeti vücutçulara mesaj var. Vahdeti vücutçular biliyorsunuz, ülkemizde de bolca varlar. Şimdi şunu da söylemek lazım, vahdeti vücut deyince, yani bunu da belirtmesem yapamayacağım. Şimdi bazıları vahdeti vücudu şöyle ifade ediyorlar. Evren Allah'ın sıfatlarının bir yansıması. Nedir yani diyelim, şurada bir su var, bu Allah'ın kudret sıfatı sayesinde burada. İşte Allah musavvirdir, şekil vermesi sıfatı sayesinde bunun bir şekli var. Yani sürekli biz evrende Allah'ın sıfatlarını görüyoruz. Yani vahdeti vücuttan kasıt bu. Yani, öyleyse bana göre vahdeti vücut zaten sorun değil. Bütün evrenin Allah'ın sıfatlarının yansıması, yani Allah'ın varlığının bir sonucu olduğunu söylüyorsan vahdeti vücut, tabii ki bir sıkıntı değil. Fakat vahdeti vücudu tırnak içinde ağa babalarına bakarsan, onların söylediği şey de buna benzer bir şey değil. Onların söylediği bir şey, bu evren adeta Allah'la özdeş gibi bir şey söylüyorlar. Allah'la evrenin özdeş şekilde bir şey söylediğinizde o zaman hikaye değişiyor. O zaman ne oluyor? İşte mesela isimler vereyim, Muhittin Arabi'de olduğu gibi Adem'i beğenmeyip şeytanı beğenebiliyor. Peki Adem'le şeytan arasında fark kalmıyor. Yani fark kalmıyorsa niye aslında şeytan beğenip Adem'i beğenmiyor soracağım, o da ayrı bir hikaye. Ki burada otursaydı bu ihtin sorsaydı keşke, ama yok. Veyahut da Allah bana secde eder, ben Allah'a secde ederim gibi saçmalıklar çıkıyor. Kendisine bu, dikkat edin, Allah'ın sıfatının yansıması olarak görmek gibi bir şey değil. Allah'la bizatihi kendisi arasındaki farklılığı, kendinin kul olmasını kaldırıyorsun. Allah bana secde eder, ben Allah'a secde ederim gibi, ki bana göre İslami açıdan olabilecek en saygısız ifadeleri söylüyoruz. Hele hele o menakübül arifinde ona benzer ifadeler var ki inanılmayacak şeyler. Falanca kimseye işte gençler geliyor, oğlanlarla beraber oluyor, cinsel ilişkiye giriyor. Birisi yani bu ne haldir falan filan diye soruyor. Allah bana bazen oğlan çocuğu suretinde gözüküyor diyor. Hoppala. Yani bu vahdet-i vücut öğretisi, yani İslam açısından en temel ne diyebileceksek, yani Allah, yani bütün her şey Allah'ın bedenidir deyince artık her türlü saçmalama mübah oluyor. Yani Allah'ın kendisine taptığını söylüyor ve millet de diyor ki yani öyle dedi ama ne demek istedi, çok diyelim bir şey söylemek istedi. Hani millet de korkuyor, yani ben salak gibi gözükeceğim çünkü ne zaman konuşsan sen işte onları anlayamazsın falan gibi, böyle böyle bunlar çok derin ağlar falan gibi. Bir hava çiziliyor. Adam yani haşa Allah'ın işte falan, yani oğlancılık yapıyor, Allah'la beraber olmak söylüyor. Ulan vardır bir hikmeti deyip onu dinliyor böyle saçma hikaye. Yani şimdi vahdeti vücuttur. Yani evreni Allah gibi görmenin kafaları karıştırmasının getirdiği nokta bu. Yani o açıdan ciddi bir burada bir düzeltme yapmak, ciddiye almak lazım. Eğer ki Allah hakkında saygılı konuşulmasını İslam açısından ciddi bir unsur kabul ediyorsak. Ha Allah hakkında millet ne diye konuşursa konuşsun, bir önemi yok. Onlar böyle Allah'ın nazeyli, istediği gibi konuşurlar gibi bir saçmalığı yutacak varsa buyursun, onlar bunları demesin. Ama yani benim işte böyle bir saçmalığı yutmaya niyetim yok şahsen. Böyle bütün Allah'ın kulları gibi bence Allah'a saygısızlığın da karşısında durmamız lazım. Ha, bu şekilde evreni Allah'ın bedeni olarak gören vahdet-i vücut öğretisinin yol açtığı şeylerden birisi. Ha, Big Bang teorisine dönelim parantez içinde. Niye vahdet-i vücut parantezlaştım? Bana göre çok ciddi zihinsel tahribat yapan bir teori bu. Bu şekilde vahdet-i vücut. O başlangıçtaki teorimi saymıyorum. Big Bang teorisi neyi gösteriyor? Evren başlangıçta bir yokluk. Ufacık bir noktadan çıkıyor. O senin bir misket tanesi kadar evrenin ilk saniyelerinde evren. Yani sen o bir misket tanesi kadar bir şey mi Allah'ın bedeni görüyorsun? Aslında evrenin tamamen önemsiz, hiç diyebileceğimiz ve hiç olan da bir şeyden buraya yavaş yavaş evrenin geldiğini gösteriyor. Bu neyi gösteriyor? Bu evreni Allah'ın bedeni olarak kabul etmek, yani panteist veyahut da kimi yorumlarıyla vahdeti vücut, hani farklı yorumlar da olabileceğini kabul edelim haydi, ama kim yorumlarıyla vahdet-i vücudu yapan teist öğretilerin de hatalı olduğunu gösteriyor Big Bang. Niye? Yaratıcıdan yaratılana bir şekil verme olduğunu, bu evrenin 13.8 milyar yıl önce olmadığını gösteriyor. Evreni Allah'la eşitlersen bütün varlığı, işte evrenin olmadığı bir an var. Allah'ın da olmadığı haşa bir an da var. Öyle bir şey yok. Ya bu yüzden vahdet-i vücutla ilgili şeylerin de yanlış olduğunu gösteren bir kozmoloji. Tabi buraya sırf vahdet-i vücut demeyin, bu vahdet-i vücut panteizme yakın insanlar uzak doğuda, Hindistan'da da var. Onların da yanlış olduğunu gösteren bir öğreti olduğunu da belki, ya da doğrusu bir bilimsel anlayış olduğunu da vurgulamam lazım. Bir de şunu yakalayın, çok önemli. Sadece Allah'ın varlığını destekleyen bir teori değil, Allah'ın birçok sıfatını da destekleyen bir teori. Hangi sıfatlarını? Mesela Allah'ın işte birliğini gösteriyor dedik. Ondan sonra bu kadar büyük, daha doğrusu ilk önce şunu söyleyelim, birliğin dışında Allah'ın yoktan yaratıcı olduğunu gösteriyor, değil mi? En önemli vasıflarından biri Allah'ın yaratıcı, yoktan yaratıcı olduğunu gösteriyor. Bu kadar büyük bir evren, bu kadar çok enerji yokken açığa çıktığına göre kudreti çok yüksek bir güç olduğunu gösteriyor. İlminin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Allah'ın her şeyden haberdar olduğunu gösteriyor. Niye? Çünkü burada da en başından söylediğimiz gibi çok düzenli bir patlama var. Her şey birbirine çok ince bir şekilde bağlı. Bütün atom aldı kuvvetler bir yerde. Bütün her şeyden haberi olmayan, ilmi çok yüksek olmayan bir kuvvetin bunları gerçekleştirmesi düşünülemez. Aynı zamanda zaman burada açığa çıktığına göre zamanı da aşkın bir güç. Bu evrene bağlı. Allah'ın aşkınlığı da yine vahdet-i vücut öğretisi açısından çok önemli, değil mi? Kur'an-ı açıdan Allah şah damını duyacak kadar evrene içkin. Ama insan ve diğer varlıklardan farklı olmak açısından da aşkın, hiçbir şeye benzemek açısından da aşkın. Yani Kur'an-ı öğretti ikisini aşkın ve içkinliği belli bir dengede tutarken kimi deist öğretiler Allah'a hiçbir şey müdahale etmeyecek şekilde aşkın, kim işte bu vahdet-i vücutçu panteist öğretilerse her şeyle Allah'ı eşit görecek gibi bir içkinlik ileri sürüyorlar. Oysa Kur'an yaratıcı olacak kadar aşkın, şah damarından yakın olacak kadar da içkin, ikinin üçüncüsü, üçün dördüncüsü daha az daha çok olsalar da onların sözünü dinleyecek kadar içkin olduğunu söylüyor. Ki bence burada yani evrenin Allah'ın her noktasını bu kadar ince ayarlaması, yaratıcı vasfıyla beraber bütün sürece ne kadar içkin olup hepsinden haberdar olduğunu da, habir olduğunu da gösterecek bir unsur bu açıdan da önemli. Aynı zamanda Kur'an'ın mesajının da doğru olduğunu gösterecek bir teori bence Big Bang. Niye? Kur'an'ın en önemli vasıflarından birisi, neden Kur'an'a inanıyorsun deseler bana, birçok şey sayarım, onu ayrı şeyler yaparız ama sayacağım bir alt maddelerden bir tanesi Kur'an'ın ortaya koyduğu ontoloji olur, varlık anlayışı olur. Ontolojinin de bir alt kümesi, kozmoloji olur. Veya onu ayrı bir madde olarak da alabilirsiniz. Yani evren bilimi. Peki Kur'an'ın kozmolojisinin en önemli unsurları ne diye sorarsanız bana göre üç maddede sıralayabiliriz. Kabaca alt maddeler dayanabiliriz. Nedir? Bir başlangıçta evren Kur'an öngörüyor. Allah evren, Allah yaratıcı. Yani evren olmadığı bir an var. Allah evrenken. Allah yaratıcı olup yoktan yaratıyor. Ve evrenin bir sonu var. Yani başlangıçlı evren ve sonlu evren Kur'an öngörüyor ve aynı zamanda tasarlanmış, ince, hassas ve güzel bir şekilde tasarlanmış evren öngörüyor. Başlangıçlı, sonlu, tasarlanmış evren modeli, Kur'an'ın evren modelidir. Tek tanrı dinlerin evren modelidir diyebiliriz. Big Bang teorisiyle deminden beri saydığımız unsurlar bence bu üç unsuru da destekliyor Kur'an'ın mesajını. Kur'an'ın mesajını doğru göstermek istersen bu önemli. Ha noktayı birkaç ayeti de gösteriyor bence. Bunlardan bir tanesi işte Enbiya 30, yerle gök bitişikken onlara ayrıldığımızı görmez misiniz şeklindeki ifade var. Bunu ilk dönemdeki birçok müfessir de işte Dahak gibi, İkrime gibi daha birçok kimse de bu söylemişler ama tabii ki ne olacağını bilememişler. Ama biz bugün işte Big Bang görse nasıl bütün her şeyin bir arada olduğu bir an olup sonra açıldığını Enbiya 30'daki gibi izah edebiliyoruz. Yine Zariyat suresi 47. ayette evrenin sürekli genişlediği söylüyor. Onu inşa ettik ve genişletmek de istiyor. Bak, sürekli bir genişlemeye ait dikkat çekiyor. Biz de şu anda gözlemsel bir veri olarak, yani sadece teorik değil, teleskoptan yaptığımız gözlemle gözlemsel olarak görebileceğimiz bir veri olarak sürekli genişleyen bir evrende yaşadığımızı görüyoruz. Yani bu evrene yukarıdan bakan bir göz olabilseydik bir an için ilk söyleyeceğimiz şey belki de evren genişliyor olurdu. Şu anda ona sahip. İşte Zariyat suresi 47. ayette o da geçiyor. Yerle göğün işte duman halinde olan yere göğe yöneldi. İsteyerek istemeyerek geldi. İsteyerek ve itaat ederek geldi ayetini düşünün Fussilet suresinde. Daha önce gaz bulutu halinde olduğu söyleniyor. Evrenin başlangıcından zaten hidrojenle helyum gaza karşılık gelmektedir. Hidrojenle helyumun sıkışması ve şey yapması sayesinde yıldızlar oluşuyor. Geri kalan temel elementler, işte karbon gibi, oksijen gibi, azot gibi, onların hepsi yıldızlarla ilgili süreçlerle oluşuyor. Ama en başlangıç gaz bulutlarından bir dönüşüm. Yani her şeyin bitişik olduğu Enbiya suresi 30'daki bir an var, ondan daha sonra bir gaz durumu var. Ve sürekli olan bir genişleme var bunlarla beraber. Kur'an'da bunların hepsine de vurgu olması bence işte Kur'an'ın mucizesini de göstermesi açısından burada ben gerçekten takdire şayan olduğunu gösteriyorum. Birçok Hristiyan'a gitseniz nedir kardeşim Hristiyanlığa inanma sebebimiz diye sorun. Birçok Hristiyan işte Hazreti İsa'nın kabirden dirilmesidir diyecektir. Yani bununla ilgili çok şey söylenir. Neye dayanıyorsun? Falanca tarihçiler görmüş. Kaç yıl önce görmüşler? İşte 2000 yıl önce görmüşler. Yani 2000 yıl önce birilerinin gördüğü gözlemsel belki bir insanın dirilmesi onun Tanrı olduğunu da göstergesi o durumu ayrıca onu da sormak lazım. Kur'an açısından bakın yani Allah'ın dirilttiği birçok yani dirilen birçok kimse var. Yani belli şekilde ama hiçbiri de Tanrı olmuyorlar. Allah'ın dirilmesi sayesinde oluyor. Her neyse, yani Hristiyanlık açısından en büyük mucize Hazreti İsa'nın işte mezardan kalkması, resurrection diyeceklerdir. Yani tarihçilerin bile aralarında ciddi birbirlerine düşük yani kolay kolay uzlaşamayacakları bir konu. Ama Kur'an'da şu anda elimizde olan bir Kur'an var, onu da okuyabiliyoruz. Ve bunlar hiç bulunmadan önce Kur'an'da bunun olduğunu görüyoruz. Evrenin, işte gaz halinin, her şeyin içi kolu bayrılığının veya genişlediğinin. Bazıları buna itiraz ettiğinde ben diyorum, hayır buna itiraz ettin. İşte o dönemdeki Araplar bunu ne bilsinler falan diye Kur'an'ı Arap aklına mahkum etmeye çalışan kimseler var. İyi diyorum, tamam bunu bir kenara bırakalım. Hadi gelin o zaman evrenin sonuyla ilgili ne diyorsunuz? Çünkü o bir ayet böyle nokta bir ayetlik bir mesele değil. Bütün Kur'an'a yayılan mesaj evrenin sonu. O dönemin Araplar evrenin sonuna gelebileceğini anlıyorlar mı? Mürselat suresinde diyor yıldızların ışığı söndürüldüğünde. Dünyanın sonuna çok ayete dikkat çekiliyor. Tek bir de güneşe dikkat çekiliyor. Hayır. Neydi o dönemde? İman ettiler bu bir şekilde olacak diye. Evreni yaratan Allah isterse yeniden yaratır dediler. O da ama ne oldu? İşte Kur'an'ın o mesajını bugün almadık. Hiçbir ateist bile itiraz edemiyor. Yani demek ki yani Kur'an'ın indiği dönemde bilimsel olarak gösterilebilecek bir şey ki evrenin sonu burada bana göre en bariz örnek bu dönemde gösterilmiş. Demek ki sırf o dönemdeki Arapların gösterebileceği şeyler yok orada. Arapların anladığı kelimeler ve Kur'an'ın inmesi başka bir şeydir. Arapların o dönemdeki anlayışından bizim gün başka bir anlayışta onlara bakma imkanımızın bazı hususlarda olduğu ayrı bir şeydir. Tabii ki o dönemdeki insanlar da belli şeylere yaşayan peygamberi görerek daha fazla imkana sahiptir. Ama biz de bugün belli şeyler anlamada daha çok imkana sahip işte. Evrenin sonunu anlamakta gibi. Veya Zariyat 47'deki evrenin genişlediğinin ne olduğunu anlamakta gibi. Veya Enbiya 30'lu veya da işte Fussilet'teki önce gaz halindeki evrenin ne durumda olduğunu anlamak gibi. Kısacası Big Bang ile ilgili ortaya konan evren modeli Kur'an'ın bir global olarak başlangıçlı sonlu tasarımlı evren modelini ortaya koymasının yanında bazı Kur'an'daki nokta ayetlerdeki hususları da göstermesi açısından yani Kur'an'ın bana göre mucizeliğini göstermesi açısından neden işte Kur'an Allah'tan olduğuna inanıyoruz da ilgili söyleyecek birçok sözün arasına katılacak bir söz olması açısından da bence önemli değil. Evet, burada bitirelim. Bir de şöyle bir şey var. Gazali'nin de affı var. Birazcık daha dikkatli düşünülmesi gerektiği husus. Gazali şöyle bir şey de atıf yapıyor. Onu anlatayım mı diyorum da birazcık. Neyse onu anlatmayayım. Yani şey gelse, yani bunun bir iradeyi göstermesiyle ilgili bir husus vardı ama oraya girersek başka daha uzatacağız. Gördüğüm kadarıyla bir saatte bitiririm demiştim. Saat 15 dakika oldu, oraya da girmeyeyim. Burada bitirelim. Bir kaç soru alalım? 5 soru alalım. Ondan sonra 5 soruyu yazıp hepsini toplu alacağım. Bu sefer yeni taktik geliştirdim. Çünkü muhabbetin alanlar oluyor. Bir kalem var mı hocam? 5 soruyu yazıp sonra hep 5'ine birden cevap vereceğim inşallah. Yeni bir taktik geliştirdim. Vakit alıyor. Evet. Böylece sonradan soru ilave etme şansı. Evet hocam.
Hocam şimdi siz evrenin ezeli olmadığını savunuyorsunuz. Biz de aynı şekilde.
Maşallah.
Buna Big Bang'i delil olarak getiriyoruz ya hocam.
Evet.
O halde oradaki nokta ezeli olmuyor mu? Yani o misket büyüklüğünde dediğiniz şey ezeli olmuyor mu? Sorun bu.
Çok güzel. Bunu anlatmamıştım. Buna da vakit gider diye kaynayanlar sahilde anlatacağız. İki. Dur. Sorunuz var mı hanımlar? Hanımlardan birine geçtik. Evet.
Şu an hani bilimde yeni olarak çok da evren kuralı kuramı atıldı ortaya. Bizim evrenimiz genişliyor diyorsak, eğer bu çok da evren kuralını kabul edersek yani, diğer evrenlerin de genişlediğini kabul edersek bunların, bilmiyorum belki hani iç içe geçmesi gibi bir çöküş söylenebilir mi? Hani evrede yok olur.
Diğerleri iç içe geçiyor mu diyorsun?
Hayır, mesela yani benim kafamda öyle oldu yani. Bu evrenlerin çarpışması gibi bir şey ya da. Kabul edilebilir mi yani evrenin sonunda?
Evet, ikinci soruyu da yazdık. Üç sorumuz kaldı. Evet hocam, üç dedik sen.
Hocam merhaba.
Merhaba.
Hocam ben şey diyecektim. Mesela şimdi ilahlar dünyası, doğadaki her şey ilahlar dünyasının birer yansıması diyor.
Hocam biz Platoncu izlemedik, sen de Platoncu'yu. Yansıma, mansıma, uçma, uçma dedim, korkarım. Uçan kaçan çok hocam.
Hocam bizim tasavvuflar bir şeyler işte. Evren bir, Allah kendini aynı olarak yarattı. Kendi güzelliğini görmek için insanlara oraya dedik falan der. Bunlar bir yaklaşım dedik. Yani misket büyüklüğündeydi. Sonra genişlemeye başladı. Şimdi hocam biz sizden daha iyi bir cazımda. Felsefeciler daha çok işin hüviyetiyle, dindar kesim mahiyetiyle ilgilenmeye başladılar. Şimdi ben de hüviyet kısmından kendi şahsım adına şöyle bir şey diyebilir miyim? Yani şu, yani o özgürlüğe sahip ama ne kadar doğru olur. Atıyorum, inşirah süresindeki göğsün genişlemesi olayı. Maddenin genişlemesi olayıyla bağlantı kurabilir miyim?
İnşirah?
Ya sonuçta insan genişliyor göğsün olarak. Ölüyoruz.
Maddenin genişlemesi. Evet. Dört. Evet, bir hanım var.
Ben de efendinin sorusuna istinaden aklıma geldi.
Şerh yapacağım ben.
Estağfurullah. Yok da
sadece şey
yani bu arada eğer o kürelik varsa, o madde varsa, önceden ve bekliyorsa, patlama oluşmadan önce, o zaman tüm feyesin ol dedi ve oldu, olmuş olmuyor mu? Onunla çatışmıyor mu? O zaman oluş sürecine girmemiş oluyor. Tekamül olmamış oluyor. Yani bilmiyorum, kafamda böyle bir sorular olmuş.
Birincisi küm feyekül ile çatışıyor mu diyoruz. Evet.
Yani küm feyekül bizim genel zevksel anlamda bildiğimiz ol dedi oldu. Oysa ki bunun öyle olmadığını görüyoruz. Kur'an'ı
bir dakika nereden? Nereden görüyoruz yani?
Ya Kur'an-ı Kerim'de yani onun bir oluş süreci 6 günde aşamalı yarattığını görüyoruz. Yani onu demek istedim.
Hani öyle olmadığını görüyoruz gibi bir şey de dedin de ben onu anlamadım.
Anlatamadım galiba.
Şimdi Kur'an'da kün feyekün geçiyor.
Evet.
Bu Big Bang modeli onunla çatışıyor gibi bir şey soruyorsun.
Evet, orada arkadaş dedi ki orada bir kürecik var dedi. Patlama olmadan önce bekliyor muydu dedi.
Tamam,
ben soruyu yanlış mı anladım? Evet. Eğer öyle olduysa o zaman bir maya oluşması, bir mayanın bekliyor olması ol dedi oldu mu oluyor? Yani o zaman tekamül
olmamış. Onunla çatışıyor mu diyorsun?
Evet, tamam. Tekamül olmamış.
Sen ilk nokta için soruyorsun sadece. Evet. Tamam. Sonrası için anladım. Evet, zaten bir kişi kaldırıyor elini, güzel. Demek ki herkes isteyen soru sormuş olacak. Evet hocam.
İbn-i Sina'nın hem evrenin bir sonsuz olduğunu hem de Allah'ın bir sonsuz olduğunu kabul etmesi bir şirk olmuyor mu?
Bir şirk.
Aha. Yani ikisini de sonsuz kabul ediyorsa kim daha sonsuz yani?
gibi bir soru çıkıyor.
Evet arkadaşlar, vakit açısından da çok iyi oldu ya. 1 saat 25 dakika oldu. 5 dakika bir saat koştuk peşe bağlamış olacağız. Şimdi noktadan başlayalım. Kün ve kün dedi arkadaşımız sordu. 5 sorunun ikisi aynı noktayla ilgili. Arkadaşlar, evren başlangıçta tek noktadan başlıyor. Bu yani o noktanın sonsuzdan bile olduğunu gösteren bir şey değil. Biz evreni geriye sardığımızda öyle bir noktaya varıyoruz ki tek bir noktada orada bütün formüllerin çöktüğü bir an yaşıyoruz. Yani sonsuz değerler ortaya çıkıyor. Fizik açısından da sonsuz değerler istenilen bir şey değil. Yokluğun bir tanımı yok ama ya illaki bir tanım yapacaksa yokluğa tanımsız da olurdu belki de tanım. İlk noktada da karşımıza çıkan ne fizik açısından dikkat edin. Tanımsızlık, sonsuz değerler ortaya çıkıyor ve formüller de çöküyor. Ulaşamayacağımız bir nokta. O yüzden evrenin en başlangıcının aslında yokluğa denk geldiğini söyleyebiliriz. Yani yokluktan tek noktaya bir yerde geçiş var. Ve zaman, uzay, madde hepsi o anda başlıyor. Yani orada duran tek bir madde var da o küm feykünle patlatılıyor değil. Demek istediğim anlatamıyor muyum? Yani 80 milyar yıldır orada bir parçacık vardı değil. Hadi Gazali'nin söylemediğim şeyi bir yerde şimdi bunu da söyleyeyim. Gazali şuna benzer bir örnek veriyor. Evrenin arkasında irade olduğunu düşünmek için. Eğer ki diyor, sebep diyor evrenin maddi bir sebep olsaydı, maddi sebebin sonsuzdan beri yansımasını da görmüş olurduk. Yani sonsuzdan beri diyelim ki bir soğuk olsa bir yerde illaki buz bir aşamada çıkmış olur. Aynı şekilde diyelim ki o tekillik açısından alsak Gazali'nin dediğini, tabii Gazali döneminde tekillik diye bir şey bilinmiyordu. Sonsuz dönemde sonsuz kere patlardı maddi bir sebep olsaydı. O maddi sebep evreni çoktan açığa çıkardı. Fakat bizim bildiğimiz iki tip varlık var. Birisi madde, iradesiz maddi varlık, birisi de iradeli varlık, zihin diyebiliriz ona. Zihin açısından bir şeyi sorduğumuzda neden önce değil de sonra oldu sorusu sormamız cevabını anlayabilir. Çünkü sonra irade etti. Eğer ki olayı zaman içinde düşüneceksek. Allah zaten zamanın yaratıcısı olarak düşünürsek zaten zamanı yaratmasıyla öncelik sonralıkta açığa çıktı deriz. Kısacası maddi bir sebep, sonsuzdan beri var olan maddi bir sebep orada duran bir şeyi açığa çıkartmayı, açıklamaya yetmez. Veya durup durup bir anda oluşma, geçmeyi maddi bir sebep açıklamaya yetmez. Ama her zaman var olan bir irade, sonsuzdan beri hep var olan bir irade, neden önce değil de sonra oldu? Zamansızlığın içinde nasıl zaman başlatıldığı açıklamak için irade yeterli bir açıklamadır. Baştan biraz kısa tekrar etmem gerekirse, yani İki tip varlık biliyoruz. Birisi işte iradesi olan zihni varlıklar, bir de maddi varlıklar. Maddi varlıklar o sonsuzla ilgili paradoksları aşmamızı sağlamayacağı için, evrenin başlangıcını açıklamaya yetmeyeceği için, iradesi olan varlık nasıl zamanın başlatıldığını, nasıl evrenin başlatıldığını açıklamamızı sağlar. Buysa bir yerde, bu şekildeki kazanın akıl yürütmesimizi bir yerde evrenin arkasında iradi bir güç olduğuna ilgili şeye ayrıca Allah'ın bir sıfatını daha temellendirmeye götürecek bir şey. Takibi biraz zor bir şey olduğunu biliyorum diğerlerine nazaran ama. Hiç olmazsa onu da söylemeyeyim.
Hocam bir şey sorabilir
miyim? Hocam dur, soruları bitirelim. Vaktimiz yok. Ha, ondan gün ve günle çatışmıyor hiçbir şekilde. Öl deyince Allah olur. Yani dikmeklik bir süreci de çatışmıyor. Bazıları gün fevkün deyince de bir anda olmayı düşünmüşlerdir. Allah zaten 6 dönemde evreni yaratıldığını söyleyerek, Allah istese 1 saniyede yaratıldı. Demek ki 1 saniyede olmadığını gösteriyor. Yani Kur'an'da birçok Allah'ın yaratışları geçiyor ve bunların hepsi bir zaman sürecine eğilmiş. Yani eğer birisi sorarsa ya Allah'ın ne ihtiyacı var? Bazen evrim teorisiyle ilgili o soruyu soruyorlar da onu sorulmadan şimdi söylüyorum. Ol deyince Allah olur, ne ihtiyacı var Allah'ın 3,8 milyar yıla? Aslında onun demin anlattıklarımızın içinde de bir cevabı vardı. Zaman izafi olduğu için Allah 13,8 milyar yıl beklemesi diye bir şey yok. Allah sadece evreni yaratmıyor, zamanı da yaratıyor. Allah zaman üstü. O yüzden 13,8 milyar yıl diye beklemesi bir şey yok. Allah ol deyince olunca Allah 9 milyar yıl bekleyip de 4,5 milyar yıl kala dünya ortaya çıkmıyor. 9 milyar yıl geçiyor ama Allah için bekleme zamanı değil. Bu evrenin içindeki zaman geçiyor. Evrenin içindeki zamana tabi varlıklar için olan bir şey. İkincisi çoklu evrenler kuramı dediler. Genişliyor mu, çarpışabilirler. İşte çoklu evrenler kuramı sadece zihinsel bir soyutlama, bir fikir jimnastiği. Bizim gözlediğimiz bu evrene yönelik bir teori, Big Bang teorisi. Yani bu evren, bizim gözlemediğimiz evrenle ilgili bir fiziki teori değil. Bu açıdan gözlemediğimiz çoklu evrenlerle ilgili bir ortada fizikte böyle akıl yürütmeler var ama fizik açısından böyle gösterilmiş, var olan bu evren dışında bir evren yok. Ancak gözlediğimiz evren hakkında konuşuyoruz. Ha bazıları bu gözlediğimiz evren dışında evrenler de olabilir veya bizim gözlem ufuklarımızın dışında da madde olabilir diye tahminde bulunuyorlar. Bu Big Bang'in sadece gözlediğimiz evrenle ilgili bir teori olduğunu da belirtmek lazım. Yani gözlemediğimiz evrenle ilgili bir teori üretemeyiz. Ama gözlediğimiz evren dışındaki maddi evrenin bir başlangıcı olduğunu göstermeye kalkarsak o zaman faydalanabileceğimiz şey ancak Kindi ve Gazali'deki gibi soyut akıl yürütmelerdir. Çünkü gözlediğimiz evren dışındaki evrenler fiziğin konusu olamaz. Fiziğin konusu olamayacak alanda ancak sahbede felsefi akıl yürütmeler yapabiliriz. Yani Kindi ile Gazali'nin argümanları onların da bir başlangıcı olması gerektiğini söylemeye yeter. Bana sorarsan bir felsefeci olarak ben Kindi Gazali tarzı akıl yürütmeleri bilimsel olandan daha değerli bulurum. Bilimle ilgili tartışmalı bir anda bile geçerlidir onlar veya gözlemediğimiz bir evrenle ilgili ortaya atılan bir şeye bile cevaptır. Ama şunu da yakalamak lazım. Hudus dedi, İslam düşüncesi açısından Allah'ın var dediler arasında, Hristiyan dünyada da günümüzdeki din felsefesinde yer verilen bir şey, İslam dünyasında yer verilen bir şey. Entropi yasası, Big Bang gibi bunu destekleyen bilimde usuller çıkmışsa, o akıl yürütmelerle bunu birleştirmek tabii ki bir kazanç olacaktı. Biz de onu yapıyoruz. Hepsine cevap verdik. Bir de şeye gelelim. Şimdi inşirah maddenin genişlemesini, yani ben şimdi şöyle bir şey var. Yani Kur'an'a aşırı derecede serbest yorum yapmanın bir sonu yok. Şimdi ayette genişleyen ne sorusunun cevabı var. Göğsünü genişletmedik mi? Üzerindeki yükünü kaldırmadık mı? Ki o işte göğsünü daraltmıştı seni. İşte orada ayetlerde geçiyorlar. Şimdi genişletilen şey göğüs. Peygamber'e yönelik ifadeyle sırtındaki yükünü kaldırmadık mı? Şimdi genişletilen şeyin orada göğüs olduğu söylenirken onu bir Big Bang'le birleştirmek çok zorlama olacaktır. Yani herhangi bir genişleme kelimesini bulup da genişletmeyi söylemek ama Zariyat'taki Musi'nin ifadesi, yani Musi'nin ifadesi evrenle beraber geçiyor. Sema kelimesiyle beraber geçiyor. Değil mi? Yani genişleyen şeyin ne olduğunu söylüyor. Ondan yani ben inşiranın öyle kullanılmasını doğru bulmam. Yani. Ki işin doğrusu bu tip batini yorumların hiçbirini doğru bulmam. Yani o ancak Kur'an'ın manasını boşaltmaya kadar gidebilir. Bununla ilgili çok da söylenebilecek şey var ama sadece bu kadarını söyleyeyim. Son bir sorumuz kaldı. İbn-i Sina şirkte mi? Şimdi ben bir tercih olarak Müslümanım diyen kimseye şirkte dememeyi tercih ediyorum. Hatta bazı isimler veriyorum neredeyse de yani onlara bile demem diye. Yani İbn-i Sina hiç demem. Çünkü niye? Yani İbn-i Sina ve İbn-i Rüşd evreni ezeli görürken, ki bana göre Gazali haklıydı buradaki itirazında, evrenle Allah arasında ciddi bir ayrıma gittiler. Evrenin komple Allah'a tabi olduğunu ve Allah'ın yaratmasıyla var olduğunu söylediler. Allah'ın yaratmasından kastın işte veya Allah'ın sürekli ayakta tutması olduğunu söyledi. Ya bence bu ifadeleri yanlış olsa da bu yani Allah'la madde arasında ciddi bir fark yaptılar. Yani maddeyi bana göre Allah'laştırdıklarını söylememiz mümkün değil. Yani oradaki bana göre bir yorum yanlışı. Ama tabii ki kimin ne olduğunu, bizim de ne olduğumuzu, İbn-i Sina'ların da ne olduğunu Allah bilir. Ben burada sadece hata yaptıkları kanaatindeyim. Prensip olarak da zaten Müslüman bilen hiç kimseye şirk dememeye, çok titiz olmaya çalıştım bugüne kadar. Yani çok, yani benim tartışmadan kaçınmadığımı da birçoğunuz görmüşsünüzdür bugüne kadar. Televizyonda, işte internette. Ama tartıştım hiç kimseye de hani çok hızlı, çok saçma fikirler savunduğunu gördüm. Hiç kimseye de, hiç kimseye de müşrik falan demedim. O yüzden yani prensip olarak genelde yani bildim. Yanlış mı, doğru mu terminolojisi üzerinden değerlendirmeyi tercih ediyorum yani. Arkadaşlar, evet, sonuna geldik. Yani beni dinlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Önümüzdeki ayın bir aksilik olmazsa yine ilk çarşambasında Allah nasip ederse yine bilim, din, felsefe ilişkisiyle ilgili bir konuyu buradan işleyeceğiz. Teşekkürler tekrar.